satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Satır Arası isimli yepyeni bir programla Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bundan sonra salı günleri sizlerle birlikte olacağız. Programı ben Bilal Çetin ve Şule Özçakır'la birlikte hazırlıyoruz. Teknik yapımda Cihan Aktepe bizlere yardımcı olacak. Satır Arası programında olayların, gündemin satır aralarını hep birlikte okumaya, anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Türkiye ve dünyada sıcak gündemler var ve sıcak olaylar yaşanıyor. Bu sıcak olayların perde arkasını hep birlikte çözmeye çalışacağız. Ve bugün Satır Arası programında Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan birisi olan anayasa değişikliği konusunu masaya yatırıyoruz. Anayasa değişikliğinin satır aralarını hep birlikte okumaya çalışacağız. Ve bugünkü programımızda çok değerli bir konuğumuz var. Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Sayın Talip Bakır. Sayın Bakır hoş geldiniz programa.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Değerli dinleyiciler, AK Parti tarafından hazırlanan anayasa değişiklik teklifinin Meclis Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeleri tamamlandı. Anayasa değişiklik teklifinin bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda da görüşülmesi bekleniyor. Bu programımızda anayasa değişiklik teklifinin neler getirdiği konusunda sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Sayın Talip Bakır, öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Bu anayasa değişikliği teklifi kamuoyunda çok tartışılıyor. Şöyle bir eleştiri var. Bu anayasa değişikliği teklifiyle Türkiye'de rejim değişikliği yapılıyor eleştirileri var. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de gerçekten bir rejim değişikliği mi yapılıyor yoksa hükümet sistemi değişikliği mi yapılıyor?
Teşekkürler. Öncelikle iyi yayınlar diliyor ve bizi dinleyen tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Bu yayının dinleyicilerimize faydalı olmasını umuyorum. Bilindiği üzere hükümet sistemi tartışmaları esasında kuvvetlerin yani yasama, yürütme ve yargının birbiriyle ilişkisine göre şekillenmekte ve kuvvetlerin birbirinden ayrılmasına göre çeşitli isimler almaktadır. Bu sistemlere baktığımızda kuvvetlerin sert bir şekilde birbirinden ayrı olduğu sistemlere başkanlık sistemleri, daha yumuşak şekilde ayrılmasını öngören sistemlere de parlamenter sistem denmektedir. Yine bu kuvvetlerin tek bir organda yani yasamada, mecliste toplanmasına da meclis hükümeti denmektedir. Parlamenter sistemlerde tek seçim ve tek meşruiyet vardır. Yani bir seçim yaparsınız, parlamentoyu seçersiniz ve bu parlamentonun içinden de bir hükümet çıkar. Cumhurbaşkanı da aynı şekilde meşruiyetini parlamentodan alır. Parlamenter sistemin özü kısaca budur. Bizde ise mevcut durum itibarıyla Cumhurbaşkanını doğrudan halk seçmekte, Başbakan ve Bakanlar Kurulu yani hükümet de meclis içerisinden, parlamento içerisinden seçilmekte. Bu da bir iki başlılığa yol açmaktadır.
Şimdi Talip Bey şunu sormak istiyorum. 12 Eylül Anayasası diyoruz biz buna. 1980'de yapıldı. 12 Eylül Anayasası 1982 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu anayasa parlamenter sistemi öngörüyordu.
Evet, parlamenter sistemi öngörüyordu ancak klasik parlamenter sistemden farklı olarak Cumhurbaşkanı'nın yetkileri aşırı derecede fazlaydı ve bu yetkiler tüm anayasa hukukçularına tarafından eleştirilmekte ve bu yetkilerin klasik parlamenter sistemden çok ileride olduğu, bunun yarı başkanlık sistemine yakın olduğu ifade ediliyordu.
Parlamenter sistemi öngörmekteydi ve Cumhurbaşkanı da meclis tarafından seçiliyordu. Evet. Ancak 2007 yılında bir sistem değişikliği oldu. Anayasa değişiklik teklifinin getirilmesinin en önemli nedenlerinden birisi de bu 2007 yılında yapılan sistem değişikliğinden kaynaklanıyor anladığımız kadarıyla.
Evet.
2007 yılında yapılan sistem değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesi öngörüldü. Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesinden sonra sistemde farklı bir yol ortaya çıktı. Sorun da buradan kaynaklanıyor galiba.
Evet, şimdi kısaca bizim mevcut sistemimize bakarsak, hı hı. 1961 Anayasası'nda parlamentonun seçtiği klasik yetkilere sahip cumhurbaşkanı varken, 82'de daha önce de ifade ettiğim gibi geniş yetkilere sahip bir cumhurbaşkanı tespit edildi ve bu seçildi. Ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi 2007'de yapılan Türkiye'deki gelişmelere bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimini halk yaptığı için doğrudan halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı ile parlamentonun içerisinden gelen bir hükümet kuruldu ve şu anda faaliyetini devam ettiriyor. Bu da zaman zaman güç çatışmalarına ve çekişmelere iki başlılığa neden olmakta. Hı hı. Hızlı ve seri karar alınmasını engellemektedir. Hı hı. Bu teklifle öngörülen cumhurbaşkanlığı sistemi esasında bizim ülkemize, yani Türkiye'ye özgü yeni bir hükümet sistemi ortaya koymaktadır. Çünkü baktığımız zaman başkanlık sistemlerinden çok farklı ve ayırt edici özellikler olduğu gibi yarı başkanlık sisteminden ve parlamenter sistemden de bazı özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Ancak anayasamızın birinci maddesinde belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Hı hı. Ve bu cumhuriyetin özellikleri, nitelikleri de anayasamızın ikinci maddesinde açıkça vurgulanmıştır. Teklifin geneline baktığımız zaman anayasanın ilk dört maddesindeki, ilk üç maddesindeki bu özelliklere herhangi bir müdahale söz konusu olmayıp sadece, hı hı, hükümet sisteminde bir değişiklik yapılmakta. Dolayısıyla sistem değişikliğinin dışındaki rejim değişikliği tartışmaları temelsiz kalmaktadır. Evet.
Yani bu anayasa değişiklik teklifiyle yapılmak istenen Türkiye'de hükümet sisteminin hükümet sistemine yönelik bir değişikliktir. Rejim değişikliği yapılmamaktadır. Türkiye yine bir cumhuriyettir. Ancak hükümet sistemi konusunda yeni bir düzenleme getirilmektedir diyorsunuz.
Evet, yani sadece hükümet sistemi, yeni bir cumhurbaşkanlığı sistemi oluşturulmaktadır. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman da Almanya'da parlamenter sistem, Fransa'da yarı başkanlık sistemi, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık sistemi uygulanmaktadır. Her ülke kendi şartlarına göre sistemini benimsemiş bulunmaktadır. Teklifte öngörülen sistemde de doğrudan halk iradesine dayanan demokratik bir cumhurbaşkanlığı sistemi öngörülmektedir. Böyle bir hükümet sistemi değişikliğin demokrasi ilkesine aykırı olduğunu söylemek yanlıştır. Evet.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sorularınızla siz de katkıda bulunabilirsiniz. Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili merak ettiğiniz soruları bizlere yöneltirseniz biz de değerli konuğumuza yöneltebiliriz. Telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 +90 312 463 34 21 sorularınızla katkılarınızı bekliyoruz programa. Talip Bey, şimdi anayasa değişiklik teklifine isterseniz madde madde girelim. Şimdi teklifin birinci maddesinde yargının tarafsızlığı ilkesi getirilmektedir. Nedir bu yargının tarafsızlığı ilkesi? Niye getiriliyor bu düzenleme?
Ülkemizde maalesef son zamanlardaki uygulamalarda da görülecektir. Yargının bağımsızlığı yanında tarafsızlığının da çok önemli olduğu anlaşılmıştır. Hı hı. Tarafsız bir yargıya herkesin ihtiyacı vardır. Bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde de belirtildiği üzere bağımsız ve tarafsız bir yargıya ihtiyaç bulunması nedeniyle bu hususa vurgu yapmak amacıyla Anayasanın 9. maddesine ve tarafsız ibaresi eklenerek yargının bağımsızlığı yanında tarafsızlığı da açıkça vurgulanmıştır. Yine teklifin 75. maddesinde yapılan değişiklikle milletvekili sayısı 600'e çıkarılmaktadır. Avrupa ülkelerine ve dünyadaki tüm ülkelere baktığımız zaman Türkiye'deki milletvekillerinin temsil ettiği kişi sayısı oldukça düşüktür. Hı hı. Artan nüfus yoğunluğuna uygun olarak 550 milletvekili sayısı da 600'e çıkarılmaktadır. Hı hı. Yine birçok Avrupa ülkesinde seçme ve seçilme yaşı 18'dir. Bizde seçme yaşı 18 olmasına rağmen seçilme yaşı 25'tir. Bunu gençlerin siyasete daha aktif bir şekilde katılması için 25 olan seçme yaşı da seçilme yaşı da 18'e indirilmektedir.
Talip Bey, bu düzenleme ile ilgili eleştiriler var. 25 yaşın 18 yaşına indirilmesi milletvekili seçilme için. Siz söylediniz ama Avrupa ülkelerinde var mı bunun örnekleri? 18 yaşında seçilmenin olduğu ülkeler, yoksa Türkiye'de ilk defa mı getiriliyor bu düzenleme?
Şimdi Avrupa ülkelerine ve diğer ülkelere baktığımız zaman 18 yaşında Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz seçim yapmakta. Yine Belçika, Brezilya, Şili, Çek Cumhuriyeti, Estonya, İrlanda 21 yaşında. Romanya, Tayvan 23 yaşında. Bu ülkelere göre değişiyor ama genel itibarıyla 18 olduğu görülmektedir.
Yani sadece Türkiye'de getirilen bir sistem değil, Avrupa ülkelerinde de uygulanan bir sistem 18 yaşında seçim yapılma sistemi. Bu anayasa değişikliği teklifiyle getirilen bir başka düzenleme daha var. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor. Nasıl olacak yeni düzenleme? Kaç yılda bir seçimler yapılacak? Aynı anda mı yapılacak seçimler?
Evet, yeni düzenleme ile birlikte seçimler 5 yılda bir Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimi aynı anda yapılacak. İkisi birlikte ve aynı gün diyor mevcut teklif. Buna göre eğer meclis seçimleri yenilenmesi gerekirse aynı günde Cumhurbaşkanlığı seçimleri ya da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilenmesi gerekirse aynı günde meclis seçimleri de 5 yılda bir yapılacak.
Şu anda milletvekili seçimleri 4 yılda bir yapılıyor galiba.
Evet, bu da değişiklikle birlikte 5 yıla çıkarılmaktadır.
5 yıla çıkarılır. Cumhurbaşkanlığı seçimi zaten 5 yıldı. Yine 5 yıl olarak devam edecek.
5 yıl olarak devam edecek ancak aynı günde yapılması düşünülmektedir.
Evet, peki şimdi teklifle getirilen önemli düzenlemelerden birisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerinin yeniden düzenlenmesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri azaltılıyor mu, arttırılıyor mu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni yetkiler veriliyor mu bu düzenlemeyle?
Evet. Şimdi teklifle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bazı yetkileri değiştiriliyor. Çünkü yeni sistemde meclisin içerisinden çıkmış, parlamentonun içerisinden çıkmış bir hükümet söz konusu değil. Bu nedenle teklifte öngörülen sisteme uygun olarak meclisin görevleri yeniden düzenlenmekte, bakanlar kurulu ile bakanları denetlemek ve bakanlar kurulu belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme yasamanın yani meclisin görev alanından çıkarılmaktadır. Bu konuda gen soru ya da gen soruyla hükümetin düşürülmesi de söz konusu olmayacaktır. Meclis bu yetkileri otomatikmen hükümet sistemine bağlı olarak görev alanından çıkarılmıştır.
Peki anayasa değişiklik teklifinin en önemli maddeleri de Cumhurbaşkanı'nın seçimine ilişkin. Cumhurbaşkanı'nın adaylığı ve seçimi yeniden düzenleniyor. Kimler Cumhurbaşkanı adayı olabilecek? Bu konuda getirilen sistem nedir? Cumhurbaşkanı seçimi konusunda getirilen sistem nedir? Ne gibi yeni değişiklikler getiriliyor Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda?
Evet, Cumhurbaşkanlığı adayı gösterilme usulü değiştirilmekte. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasi partilerin etkisi artırılmakta ve Cumhurbaşkanlığına siyasi parti grupları en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte %5'ini almışlarsa aday gösterebilme imkanı tanınmaktadır. Bilindiği üzere şu andaki mevcut durum itibariyle bu %10'dur. %10'luk bu baraj %5'e düşürülmek suretiyle daha kolay siyasi partilerin aday göstermesine imkan tanınmaktadır. Aynı şekilde yine daha önce olmayan bir şekilde 100 bin kişinin aday göstermesi imkanı sağlanmakta. 100 bin seçmenin. 100 bin seçmen imza toplayarak bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecektir. Bu da halkımızın Cumhurbaşkanını seçme konusundaki yetkisinin artırılması demektir.
Değerli dinleyiciler, satır arası programında konuğumuz Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Talip Bakır Bey ve anayasa değişiklik teklifini konuşuyoruz. Cumhurbaşkanlığı sisteminde ve seçiminde getirilen yeni sistemi konuşuyoruz. Konuyla ilgili sorularınızı bizlere yöneltebilirsiniz. Telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Konuğumuz Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Talip Bakır ve Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili getirilen anayasa değişiklik teklifini konuşuyoruz. Sayın Bakır, anayasa değişiklik teklifiyle getirilen en önemli düzenlemelerden birisi de Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerine ilişkin. Şöyle bir eleştiri var. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri çok arttırılıyor şeklinde bir eleştiri var. Mevcut anayasadaki Cumhurbaşkanı'nın yetkileriyle getirilen teklifteki Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini karşılaştırdığımız zaman gerçekten yetkileri çok mu arttırılıyor? Ne olacak Cumhurbaşkanı'nın yetkileri bu düzenleme kanunlaşırsa?
Evet, Cumhurbaşkanı'nın yetkileri artırılıyor ancak hükümet sistemi itibariyle başta da konuştuk artık bir bakanlar kurulu ve hükümet başbakanı olmayacak. Hı hı. Bu nedenle Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları atayacak. Hı hı. Yönetimden tamamen Cumhurbaşkanı sorumlu olacak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı tek başına sorumlu olduğu için buna uygun olarak da yetkilerinin artırılması gerekiyor. Yani mevcut sistem itibariyle baktığımız zaman Cumhurbaşkanı'nın yetkileri evet şu an için geniştir. Ancak öngörülen, teklifle öngörülen sisteme baktığımızda bu sistemin doğasında bu var. Yani bir nevi Türk tipi başkanlık diyebileceğimiz bir başkanlık gibi yeni bir cumhurbaşkanlığı oluşturulmakta. Ve yeni cumhurbaşkanının da buna göre yetkileri yeniden düzenlenmektedir. Şimdi anayasanın 104. maddesinde yapılan değişikliklere baktığımız zaman Cumhurbaşkanı'nın devletin başı olduğu düzenlenmekte. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanları ve bakanları üst kademe kamu yöneticilerini doğrudan atayabilecek veya görevlerine son verebilecektir. Hı hı. Cumhurbaşkanı ayrıca milli güvenlik politikalarını belirleyecek, gerekli tedbirleri alacak. Kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilecektir. Öte yandan Cumhurbaşkanı'nın yürütme yetkisiyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda kararname çıkarabilecektir. Tabii bu kararnamelerle ilgili olarak temel haklar, kişi hakları ve ödevleri, siyasi haklar ve ödevlerle anayasadan münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda kararname çıkarılamayacaktır.
Kararnameler konusuna gelmişken onu da sormak istiyorum. Çünkü bu konu da çok tartışma evet. konusu ve kamuoyunda çok yanlış biliniyor. Cumhurbaşkanı her türlü konuda kararname çıkarabilecek deniliyor. Mesela şunu sorayım. Sendikal haklarla ilgili bir kararname çıkarabilecek mi Cumhurbaşkanı?
Şimdi sendikal haklar biliyorsunuz anayasayla teminat altında. Yine Cumhurbaşkanı'nın ne şekilde kanun hükmünde kararname çıkaracağı ve kararnamenin kapsamının ne olacağı, hı hı. Bu teklifle ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 104. maddedeki düzenlemeye göre kanunla bir düzenlenmiş bir konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak. O konuda kanun uygulanacaktır. Aynı şekilde bir konuyu kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenlenmişse kanuna üstünlük tanınacak. Yine kanunda ya da anayasada münhasıran o konu kanunla düzenlenir deniyorsa burada yine kararname çıkarılamayacaktır.
Yani Cumhurbaşkanı'na her konuda kararname çıkarma yetkisi verilmiyor. Kanunla düzenlenecek konular kanunla düzenlenecek. Evet. Eski sistemde olduğu gibi. Yani mevcut sistemde olduğu gibi.
Tabii mevcut sistemde olduğu gibi Cumhurbaşkanı sadece belli konularda kararname çıkarabilecek. Zaten biraz önce de ifade ettiğim gibi temel hak ve ödevler, kişi haklarıyla ilgili, siyasi haklarla ilgili ve münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken konularda kanun hükmünde kararname çıkaramayacak. Evet. Genelde yürütmeye yönelik olarak, yürütmenin daha seri şekilde işlemesini sağlayacak şekilde hususlarda kararname çıkarılacak. Evet.
Talip Bey, Polonya'dan arayan Seyfullah Kostak isimli dinleyicimizin bir sorusu var. Polonya'ya da selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz Polonya'da yaşayan Türk vatandaşlarımıza. İdamla ilgili bir madde var mı anayasa değişiklik teklifinde diye soruyor.
Evet, anayasa teklifimizde idamla ilgili bir madde yer almamakta. Hı hı. Bu konu herhangi bir şekilde mevcut teklifte düzenlenmemiştir.
Evet, mevcut teklifte düzenlenmedi. Çünkü bu anayasa değişiklik teklifi özellikle hükümet sistemi ve Cumhurbaşkanı ve meclisin yetkilerini yeniden düzenlemeye yönelik bir sistem. Onu da hatırlatalım. Şimdi anayasa değişiklik teklifinde yer alan önemli konulardan birisi de Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğu. Yani Cumhurbaşkanı bir suç işlediği zaman eski sistemde olduğu gibi yine sorumsuz mu olacak? Yoksa yeni sistemde cezai sorumluluk konusunda yeni bir düzenleme getiriliyor mu? Cumhurbaşkanı suç işlediği zaman yargılanabilecek mi?
Tabii şu andaki mevcut şeyde Cumhurbaşkanı vatana ihanet haricinde herhangi bir sorumluluğu yok. Sorumsuzluğa sahip. Ancak yeni düzenlemeyle Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir suç işlediği iddiası varsa bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üye tam sayısının saat çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması talep edilecek. Yine üye tam sayısının 5'te 3'ünün oyuyla soruşturma açılmasına karar verilebilecektir. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde ise meclisteki siyasi partilerin güçleri oranında verebilecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterilecek aday arasından at çekme suretiyle 15 kişilik bir komisyon oluşturulacak. Daha sonra da üye tam sayısının 3'te 2'sinin gizli oyu ile Yüce Divan'a sevkine karar verilecek. Yani burada soruşturma, Cumhurbaşkanı'nın sorumsuzluğu yok ancak belli barajlar konmuş. Bu barajlar aşıldığı zaman, yeterli çoğunluklar sağlandığı zaman Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma yapılabilecek.
Evet. Peki anayasa değişiklik teklifiyle Başbakan ve Bakanlar Kurulu ortadan kalkıyor. Nasıl bir sistem getiriliyor? Cumhurbaşkanı bakanları nasıl atayacak? Cumhurbaşkanının yardımcısı olacak mı? Kaç yardımcısı olacak? Bu konudaki düzenlemeler nelerdir teklifte?
Evet, teklifte Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları Cumhurbaşkanının atayacağı açıkça ifade edilmiş durumdadır. Ancak yine komisyonda yapılan düzenleme ile birlikte milletvekilliğine yeterliliğine, seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkan yardımcısı ve bakanlar atanacaktır. Bunları Cumhurbaşkanı atayıp görevden alabilme hakkına sahiptir. Cumhurbaşkanı yardımcılarının yetki ve sorumlulukları da çıkarılacak kararname ile düzenlenecek. Ayrıca kaç tane Cumhurbaşkanı yardımcısı atanacağı şu anda belli değil. Kanunda bir veya birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atanabileceği söylenmiştir. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar mecliste milletvekilleri gibi aynı şekilde yemin edecekler. Bu yeminden sonra görevlerine başlayacaklar. Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı...
Peki, Cumhurbaşkanı yardımcısıyla bakanlar milletvekili olmak zorunda mı? Ya da mesela bir milletvekili bakan olarak atanırsa milletvekilinden istifa etmek zorunda mı?
Evet, zaten kanun, anayasanın öngörülen düzenlemesine göre bir milletvekili, bakan ya da cumhurbaşkan yardımcısı atandığı zaman milletvekilliği düşecek. Otomatikmen bu sağlanacak. Ancak bakanların ya da cumhurbaşkan yardımcılarının milletvekilliği olma zorunluluğu yok. Başta da ifade ettiğim gibi milletvekili yeterliliğine sahip olanlar arasından herkes Cumhurbaşkan yardımcısı ya da bakan olarak atanabilecektir.
Değerli dinleyiciler, satır arası programında Cumhurbaşkanlığı sistemini konuşuyoruz. Programımıza kısa bir ara veriyoruz. Biraz sonra birlikteyiz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda satır arası devam ediyor.
Değerli dinleyiciler, satır arası programında ben Bilal Çetin, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Talip Bakır konuğumuz. Anayasa değişiklik teklifini ve hükümet sistemi konusunda getirilen yeni düzenlemeyi konuşuyoruz. Türk tipi başkanlık sistemi dedi Talip Bey yeni getirilen düzenlemeye. Türk tipi başkanlık sistemini konuşuyoruz, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini konuşuyoruz. Ve anayasa değişiklik teklifindeki en önemli düzenlemelerden birisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi. Halk tabiriyle sorarsak Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesih yetkisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhurbaşkanı'nın fesih yetkisi. Nasıl düzenleniyor bu konu? Karşılıklı bir fesih yetkisi mi getiriliyor?
Evet, teklifle karşılıklı bir fesih yetkisi getirilmiştir. Burada bir denge gözetilmeye sağlanmıştır. Meclisin Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanı'nın da meclise karşı güçleri dengelenmeye çalışılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tem sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılacaktır. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı da seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Bu durumda da Cumhurbaşkanı seçimleri ile meclis seçimleri birlikte yapılacaktır.
Yani o zaman şimdi Cumhurbaşkanı meclisi feshediyorum dediği anda hem meclis seçimi yenilecek hem Cumhurbaşkanlığı seçimi yenilenecek. Yani ikisi aynı anda seçime gidecek. Sadece meclisi feshetmemiş olacak, aynı zamanda kendisini de feshetmiş olacak diyebilir miyiz?
Tabii, bir de şunu dikkat etmek, göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi Cumhurbaşkanı biliyorsunuz iki dönem seçilebilecek. Hı hı. Cumhurbaşkanı ben meclisi feshediyorum dediği zaman otomatikman kendine, görevine de son verdiği için kendi seçim hakkında bir tane seçim hakkı kalacak. Hı hı. Bundan sonra meclisi feshetmesi halinde bir daha seçimlere katılamayacak. Onun için cumhurbaşkanları seçimleri yenilemeye karar verirken çok dikkat edecekler. Aynı şekilde meclis de cumhurbaşkanlığı seçimini son bir yıl kalası eğer yenilemek isterlerse bu durumda cumhurbaşkanlığı seçimi de yenilenecek. Ancak bu cumhurbaşkanının ikinci döneminden sayılmayacak, cumhurbaşkanlığının dönemi bir dönem daha seçilebilme imkanı olacak.
Evet. Değerli dinleyiciler, Satır Arası programında anayasa değişiklik teklifini konuşuyoruz. Sizler de sorularınızla programımıza katkıda bulunabilir ve sorularınızı konuğumuza yöneltebilirsiniz. Telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Talip Bey, olağanüstü hal yönetim sistemi şu anda Türkiye'de olağanüstü hal ilan edildi. 15 Temmuz'daki Fethullahçı terör örgütünün darbe girişiminin ardından olağanüstü hal uygulaması ilan edildi 3 ay süreyle ve bir 3 ay daha uzatılmıştı. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tekrar görüşülecek bu düzenleme ve olağanüstü halin bir 3 ay daha tekrar uzatılması bekleniyor. Olağanüstü hal yönetim usulüyle ilgili yeni anayasada ne gibi değişiklikler getiriliyor, ne gibi düzenlemeler yapılıyor, o hale kim karar verecek bundan sonra?
Mevcut anayasamızın hazırlandığı dönem ve vesayetçi anlayışının izini taşıyan sıkı yönetim uygulaması anayasamızdan tamamen çıkarılmakta ve sıkı yönetimi gerektiren haller kaldırılmaktadır. Olağanüstü hal ilan etme yetkisi, yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanı'na verilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı'na verilmektedir. Cumhurbaşkanı olağanüstü hal ilan edebilecektir. Olağanüstü hal kararı verildiği gün resmi gazetede yayınlanacak ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulacaktır. Hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı'nın talebiyle her defasında 4 ay geçmek üzere olağanüstü hali uzatabilecektir. Yine burada ilk defa yeni bir şey getirilmektedir. Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmaması hali hariç olmak üzere olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin 3 ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulması gerekmekte. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmez ve karara bağlanmazsa bu kararnamelerin kendiliğinden yürürlükten kalkması öngörülmektedir.
Talip Bey, anayasa değişiklik teklifindeki önemli düzenlemelerden yargı ile ilgili düzenlemeler de önemli. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, yargının en üst çatı organı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili de düzenlemeler yapılıyor anayasa değişiklik teklifiyle. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nasıl olacak? Üye seçimi nasıl olacak? Nasıl bir sistem getiriliyor?
Evet, biliyorsunuz şu anda Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun üyelerinin bir kısmını hakimler ve savcılar doğrudan seçmekteydi. Ancak bu yönden hakimler savcılar olarak iyi bir sınav veremedik. Bu nedenle hakimlerin ve savcıların doğrudan kurula üye seçmesi usulünden vazgeçiliyor ve üye sayısı 13 olarak öngörülüyor.
22'den mi 13'e?
22'den 13'e düşürülüyor. Hı hı. Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı doğal üye ve diğer 11 üye de yüksek mahkemelerden, ilk derece mahkemelerinden hakim savcılar, Yargıtay Danıştay üyeleri ve avukatlarla öğretim üyeleri arasından seçilecek. Bunlardan 4 tanesini ilk derece hakimleri, adli ve idari yargıdan 4'ünü Cumhurbaşkanı seçecek. 3 tane Yargıtay üyesi, 1 Danıştay üyesi ve 3 öğretim üyesi veya avukatı da meclis seçecektir. Burada yine bir ekleme yapılarak bu öğretim üyelerinden veya avukatlardan mutlaka aynı anda kurulda bulunması öngörüldü. Hı hı. İnşallah yargı camiasına hayırlı olur.
Peki bu düzenlemeyle ilk defa getirilen, benim anladığım kadarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HSYK'ya üye seçmesi. Daha önce var mıydı TBMM'nin HSYK'ya üye seçmesi?
Yok, daha önce yoktu. Bu sistemle getirildi. Cumhurbaşkanı ve yarısını demeyelim de dördünü Cumhurbaşkanı, yedisini meclis seçecek. Yine burada bir değişiklik daha, önemli bir değişiklik. Şu anda mevcut kurul 3 daire halinde çalışırken bu da 2 daire şeklinde değiştirilmektedir. Evet.
Peki anayasa değişiklik teklifindeki önemli düzenleme de bütçeyle ilgili. Bütçeyi kim yapacak? Bütçeyle ilgili nasıl bir sistem getiriliyor? Türkiye bütçesini kim yapacak? Nasıl onaylanacak? Meclis onaylayacak mı, onaylamayacak mı?
Evet, bütçeyle ilgili olarak şimdi tabii hükümet sistemi değişikliğine paralel olarak bütçe kanun teklifi Cumhurbaşkanlığınca hazırlanacak.
Daha önce hükümet tarafından.
Evet, şu anda hükümet tarafından hazırlanıyordu. Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan bütçe kanun teklifi mecliste görüşülecek ve kabul edilecek ya da edilmeyecek. Eğer kabul edilmezse bu durumda geçici bütçe öngörülüyor. Geçici bütçe öngörülecek ve bu uygulanacak. Geçici bütçenin de kabul edilmemesi durumunda yeniden değerleme oranı da artırılarak bütçeye uygulanmasına devam edilecek.
Evet. Peki Talip Bey, şunu da sormak istiyorum. Bu anayasa değişiklik teklifi bu hafta, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Başbakan Binali Yıldırım açıkladı. Anayasa değişiklik teklifi mecliste kabul edilmesinin ardından referanduma da götürülecek. Muhtemelen Nisan ayında bir referandum yapılması bekleniyor. Peki bu anayasa değişiklik teklifi ne zaman yürürlüğe girecek? Yani hemen yürürlüğe girecek mi, yoksa yürürlüğe girmesi konusunda bir tarih belirlendi mi? İleriki bir tarihte yürürlüğe girmesi söz konusu olabilir mi?
Evet, şimdi anayasa değişiklik teklifine baktığımız zaman burada 3 ayrı yürürlük tarihi öngörülmüş bulunmaktadır. Kanunun yürürlük tarihinde yürürlüğe girecek olan hükümler var. Daha sonra ilk Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçiminin yapılmasından sonra yeni Cumhurbaşkanı'nın göreve başlamasıyla birlikte yürürlüğe girecek hükümler var. Bir de bu seçimlerden önceki seçim takviminde yürürlüğe girmesi gereken hükümler var.
Burada mesela hangisi ilk yürürlüğe girecek hükümler?
Mesela yargı yetkisinin tarafsızlığı, seçilme yaşı, İşte askeri yargının kaldırılması, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısı, Cumhurbaşkanlığı'nın partisiyle ilişki kurması, bunlar hemen yürürlüğe girecek maddeler.
Onu konuşmayı unuttuk. Cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisi, yeni bir sistem getiriliyor galiba.
Evet.
Cumhurbaşkanı artık parti üyesi olabilecek mi?
Evet. Cumhurbaşkanı bu yeni sistemde partisiyle ilişki kurabilecek. Bununla ilgili olarak da yine dediğiniz gibi yürürlük maddesinde özel bir hüküm konuldu. Bu hükümle birlikte referandumdan teklifin kabul edilerek geçmesi halinde Cumhurbaşkanı'nın siyasi partiyle bağ kurmasına imkan tanınıyor. Bu da inşallah hayırlı olur.
Yani mevcut sistemde şu anda Cumhurbaşkanı seçildiği anda Cumhurbaşkanları siyasi partilere üye olamıyor.
Evet.
Siyasi parti üyesi ise de siyasi partiyle üyeliği kesiliyor. Ama yeni sistemde artık Cumhurbaşkanları da siyasi partinin üyesi olabilecek.
Tabii şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bu düzenlemeler, Cumhurbaşkanının görevleri, yetkileri, sorumlulukları makul olarak, yani mantıklı olarak Cumhurbaşkanlığı sistemi yürürlüğe girdiği tarihte, yani ilk Cumhurbaşkanı meclis seçimi birlikte yapıldıktan sonra söz konusu olmakla birlikte partiyle ilişki kurması konusunda bir özel hüküm konarak partiyle Cumhurbaşkanı'nın bağ kurması, ilişki kurması hemen referandumdan sonra sağlanacaktır.
Peki 2019 yılında yürürlüğe girecek bazı hükümler var galiba.
Evet.
Onlar hangi hükümler? 2019 yılında yürürlüğe girecek olan hükümler?
2019 yılında yürürlüğe girecek hükümler hükümet sistemine bağlı olarak. Çünkü 2019 yılına kadar mevcut Bakanlar Kurulu ve Başbakan görevine devam edecekler. Dolayısıyla mevcut Başbakan'ın, Bakanlar Kurulu'nun ve hükümet sisteminin görevine ilişkin olan hükümler ve Cumhurbaşkanlığına verilen bu yetkiler tabii ki 2019'daki yapılan bu seçimden sonra yürürlüğe girecek. Ve 2019'dan sonra uygulanmaya başlayacak.
Peki Cumhurbaşkanı istifa eder, seçimle Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verirse ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 2019'a kadar seçimlerinin yenilenmesine karar verirse nasıl bir sistem olacak?
Geçici maddede bu hususta düzenlenmiş durumdadır. Buna göre eğer 2019'dan önce Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimi birlikte yapılırsa bu durumda hemen bu sistemdeki kanun değişiklikleri yürürlüğe girecek ve otomatikmen Cumhurbaşkanlığı sistemi seçimle birlikte hayata girecektir.
Yani o zaman 2019 yılını beklemeye gerek yok. Cumhurbaşkanlığı istifa ederse ya da meclis seçimlerin yenilenmesine karar verirse 2019 yılından önce de yeni sistem yürürlüğe girecek diyebiliriz.
Tabii o düzenlenmiş, öngörülmüş ama işte seçim olur mu olmaz mı, erken seçim kararı verilir mi verilmez mi o meclisin takdirinde. Hı hı. Ama mevzuat düzenlemesi itibarıyla buna bir imkan tanınmış durumdadır.
Peki anayasa değişiklik teklifinde Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir düzenleme var mı?
Tabii Anayasa Mahkemesi'nde şöyle bir düzenleme var. İster istemez mevcut bu teklifle askeri yargı kalktığı için askeri yargıdan gelen iki tane Anayasa Mahkemesi üyesi var.
Evet.
Bunlar görevlerinin sonuna kadar devam edecekler. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi'nin üyesi 15'e düşecek.
Evet.
Dolayısıyla buna bağlı olarak da Anayasa Mahkemesi'nin toplantı yeter sayısı da değişecek. O da 10'dan 12'den 10'a düşürülüyor. Yine Anayasa Mahkemesi'nin görevine bakacak olursak, Anayasa Mahkemesi'nin görevinde de yeni hükümet sistemine bağlı olarak bazı değişiklikler yapıldı. Şöyle ki Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini de denetleyecek. Yani Cumhurbaşkanlığı kararnameleri tamamen yargı denetimi dışında değil. Bunu da burada vurgulayalım. Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini denetleyecek. Ve özellikle şunu da belirtelim. Artık jandarma genel komutanı şeyden çıkarıldığı için Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkarıldığı için yargılanması da Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde değil, normal diğer yargı mekanlarında yapılacak.
Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Talip Bakır, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, Satır Arası programının sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Anayasa değişikliği teklifini masaya yatırdık. Teklifin satır aralarını okumaya çalıştık. Ben program yapımcınız Bilal Çetin ve Şule Özçakır'la birlikte, teknik yapımdaki arkadaşımız Cihan Aktepe ile beraber hepinize Ankara'dan sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
Satır Arası.